Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Ender Yıldız. Yine yepyeni bölümde karşınızdayız. Bu hafta bize yine gün misafir oldu. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk.
Güzel bir gündem hazırladık. İstersen hiç bekletmeden konulara başlayalım. Ekran kartı haberleriyle başlayacağız. Bir klasik oldu bizler için. Asus tarafından iki tane haberle başlıyoruz sizler için. Yeni GTX 960'ın minisi ve Strix 750 Ti'nin 4 GB'lık versiyonları çıkmış. Kartlara baktığımızda zaten Asus'un mini tasarımı birebir devam ediyor. 760'da gördüğümüz mini bu modelde de devam etti. Strix'te de biraz daha ufalmıştı bir kart ufak olduğundan. Benim burada biraz anlamadığım keşke 960'ı 4 GB yapsalarmış da bir yani, farkı olsaymış.
Öyle ama demek ki yapamamışlar. pazarlama olarak tercih etmemişler.
Şu anda zaten 4 GB'lık 960 konusunda pek bir belirginlik yok. En azından mini ATX kullanıcılar için farklı alternatifler oldu. Gittikçe ufalan kasalarda ama 1080p'de oyun oynamak mümkün olacak.
Bu şeyde Nvidia'nın hani mesela şu anda hatta bu arada 970 hatası için Nvidia özür diledi. Onu da belirtelim.
Evet, onu da açıklayalım.
Birazdan geleceğiz o konuya.
Gerçi kuru bir özürden daha fazlasını hak insanlar ediyor. Hak ediyor.
Oyun
en azından
falan
bir oyun
bekliyordu.
Falan. Evet.
Bekliyordu. Belki gelir büyük ihtimalle. Belli
yakında
olmaz
olabilir.
Yani. Ama şey burada şöyle bir şey var. Mesela dediler şeylerden birisi 970'i mesela ancak 4K oyunlarda genelde hani bazen hani şey verebiliyor, yavaşlamaya girebiliyor. O yüzden bu kadar geç tercih edildi. Ya 4 GB 960 için çok önemli mi? Onu da tartışmak gerek.
Şu konsollardan sonra artık ben de ilk başta senin gibi düşünüyordum ama bu konsollar işi biraz değiştirdi açıkçası. Hmm. Fazla fazla bol kesilen RAM koyunca üreticiler Microsoft'a Sony ister istemez ekran kart tarafına sıkıştırmaya başladı. Çünkü birçok oyun Shadow of Mordor, yeni Call of Duty 4 GB belleği rahatlıkla doldurabiliyorlar. Üzerine de geçebiliyorlar. O yüzden hani
o da doğru.
Çünkü bu 960 dediğin kart aslında PlayStation 4'ten de Xbox One'dan da çok daha güçlü.
Evet.
Grafik birimi olarak. Aynen. Yani biraz daha belleği olsa belki kullanabilirmiş. Yine mini ATX kullanıcıları sevindirecek bir haber. Strix kart da boyut olarak birçok mini ATX kasaya girebilecektir. Klasik Strix serisine alışık olduğumuz belli bir sıcaklığa kadar boşta fan çalışmama durumu bunda da devam ediyor. Saat frekanslarını da biraz yükseltmişler. Performans olarak da aynı şekilde %5-%10 civarında artış bekleyebiliriz. Hı-hı. Bir başka GPU haberi de Nvidia'dan sen demin bahsetmiştin. 900 Mobile serisinde biliyorsun overclock'u kapamışlardı. Kullanıcılar çok keyifli overclock yapıyorlardı. Çünkü Maxwell kartlar biliyorsun çok iyi overclock
oluyor. Soğuk çalışıyorlar.
Serin çalışıyorlar ve ömür yani iteledikçe de gidiyorlar. Nvidia bunu bir sürücüyle kapamıştı ama gelen tepkilere dayanamamışlar. Zaten 970 tarafında da kullanıcılarla arası kötüydü.
Her yerden zaten bir kötülük var.
Evet, yani. Her yerden sıkışıyorlar. O yüzden tekrardan 900 serisinde overclock'u açmaya izin vermişler. Hı-hı. Bence doğru bir hamle olmuş. Sonuçta birçok dizüstü artık ekstra soğutmayı sağlayabiliyor.
Aynen. Zaten mesela kalite bir dizüstü alıyorsan soğuktuğu için alıyorsun.
Aynen
yani
öyle.
Onu da daha iyi bir overclock'a gideceğini düşünüyorsundur. Daha böyle bir tatmin olursun aldıktan sonra. Hani benim daha çok para verdim ama bak daha çok itiledim.
Aynen
diye.
Öyle. Çünkü fark ediyorsun. Ben birkaç teste baktım. 980'in mobile'ine overclock yaptığın zaman bildiğin hissedilir performans artışı alabiliyorsun.
Tabii.
Yani insanlar da boşuna yapmıyor.
Çok yavaş çalışıyor mobilde yani. O aynen GPU öyle. Çok yavaş çalışıyor.
Yani o masaüstüyle mobil arasındaki performans farkını overclock'la iyice kapayabilmek mümkün. Bence güzel bir hamle olmuş Nvidia'dan kullanıcıların gönlünü alma açısından. Zaten birkaç kişi de var forumlarda isimlerini, nicklerini tam hatırlayamıyorum ama popüler dizüstüler için özel BIOS yazıyorlar.
Oo, süper.
Ekran kartlarını daha fazla overclock etme imkanını da sunuyorlar. Bence gayet güzel. Bir sonraki haberimiz işlemci tarafından Intel'in Haswell AX 18 çekirdekli işlemcileri bir silikon canavarı. Ne düşünüyorsun abi sen sunucu tarafında çok ilgilisin.
Bunlar zaten şu anda ekip işlemcili iki soketli makinelerde 18 çekirdek vardı. Yani ve hatta sadece 18 çekirdek demeyelim. 45 MB'da
L3
belleği var. Yani zaten devasa bir makine. Şimdi bu makineler vardı. Fakat bunlar 4 soketli ve 8 soketli Xeon'larda yoktu. Yani onlar hani gelecekmiş, yakınmış öyle diye bir haber bu. Hani onların varyasyonları gelecek. Çünkü Intel doğal olarak hani 4 soketli ve 8 soketlilerde birbirleriyle haberleşsin diye biraz farklılaştırma yapıyor. Bunun piyasası da az olduğu için, daha biraz da geriden geldiği için hani sonraya kalmış durumda. Bu senenin ikinci çeyreğinde yani daha az yılın ortasına doğru hepsi gelmiş olurlar.
Peki 4 soketli, 18 çekirdekli, her sokette 18 çekirdeğin olduğunu varsayarsak böyle bir sunucuyla bizim siteyi çalıştırabilir miyiz? Tek sunucuda. Her şey forum, ana sayfa.
8'lisinde belki.
4'te kesmez mi?
4'te kesmez. Ama zaten şöyle güzel bir şey var. Bunu 4 soketlere diyeceksiniz hani niye yani şöyle bir şey yapalım? Niye böyle devasa makineler kuralım? Ama sunucu dünyasında bunları kurmaların nedeni aslında RAM miktarından dolayı. Yani şu anda Intel'de şöyle bir sıkıntı var. Bir sokete en fazla 12 tane RAM slotu koyabiliyorlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Sen iki soketli makine aldığın zaman 24 RAM slotuna tıkanıyorsun. Ne oluyor? İşte diyor ki 64 GB'lik load reduced RAM al. Hani bu pahalı olan RAM'lardan. O da sana çok pahalıya patlıyor.
Yani kapasite, yüksek kapasite kullanmak istersen pahalı modüllere yönelmek zorunda kalıyorsun.
Aynen. Yani mesela 8 soketli makinede hani her birinde 12 tane olursa
çok rem ediyor.
Tabii her birinde 64 MB load reduced'dan kullandığını düşün. Artık hani kaç GB eder yani? Kaç
terabaytlara ulaşır?
Onu da hesaplamak gerek yani.
Hani ürkütücü değerler.
3 terabaytı geçer adı rahat baktın.
Ama Intel'i de tebrik etmek lazım. Hani 18 çekirdek diyoruz. Birçok model var. Varyasyon, voltaj TDP seviyesiyle
165
alakalı.
165 watt yani.
165 watt en yüksek frekanslısı. Hemen önümde bakıyorum. Daha düşük 140 watt, 115 watt TDP'lisi bile var. 2 GHz frekanslı çalışıyor. Yani 18 tane Haswell çekirdeğini 2 GHz de çok kötü bir değer değil.
Değil
115 watt'ta çalıştırmak bence iyi bir başarı yani Intel tarafından. Sunucu tarafındaki ağırlığı ve pazar payını da bu açıklıyor
zaten
bence.
Zaten Xeon bitirdi ya. AMD falan kalmadı sonuçta.
Opteronlar falan artık eski popülerliğinde değiller. Bir Intel haberi de Skylake tarafından gelecek. Skylake'i biz bu senenin ikinci çeyreği bekliyorduk ama görünen o ki Ağustos ve sonrasına kalacak. Zaten çok sıkıştı. Intel kendiyle yarışıyor. Haswell Refresh, arada Broadwell'in U serisi bir şeyler çıkacak derken bir de üstünde Skylake 100 serisi chipset fazla geldi büyük ihtimalle piyasaya.
Yani anakart üreticileri istememiş gibi gözüküyor zaten biraz da yani. Onların hani çünkü biliyorsun anakart üreticileri devamlı yeni model çıkar. Daha eskisini satamadan, eskisinden kar elde edemeden yeniden tekrar model çıkar. Stoklarda kalsın falan filan muhabbeti istemiyorlar çok fazla. Ne oldu ama millet sonuçta bir de Intel baktığın zaman rakibi de yok şu sıra için.
Hani yine biraz ölentiye alabilecek durumda yani.
Rahat yani baktığın zaman. Onda da bir sıkıntı olmadığına göre. Skylake'i de şu anda zaten 14 nanometre sanırım sadece şey var. Böyle pahalı işlemciler var.
Yani Broadwell işte bu Coremler vesaire masa üstünde de göremedik henüz.
Yani işte şu anda o yüzden dolayı hani Intel'in çok bir
şey acelesi yok.
Acelesi yok yani.
Sarksa da şey yapıyor. Beni üzen şey Skylake tabanlı ürünleri Computex'e göremeyecek olmamız. En azından performansı hakkında bir fikir ön sahibi olabilecektik. Çünkü Skylake'le beraber Intel mimaride de ciddi değişiklikler yapacak. İşte hem DDR3 hem DDR4 kontrolcüsü olacak. Bellek işlemci içerisinde chipset değişecek. Chipsetin özellikleri arttırıldı. PC Express 3. nesile taşındı vesaire derken platform olarak bayağı bir değişecekti. Maalesef yılın ikinci yarısına kaldı. Umarız daha da gecikmez. Bir Intel haberi daha. Bu hafta biraz Intelci olduk. Evet. Pentium'un N3700 serisi Braswell işlemciler desktop'a da geliyor ikinci çeyreğe. Yine 14 nanometre, yine düşük TDP, 6 watt seviyesinde bir TDP değeriyle.
6 watt yani korkunç komik bir işlemci yani baktığınız zaman. Hani bunlar thin client'a falan mı kullanılır dersin yoksa normal masaüstü mü dersin ama 500 dolarlık bir hani makinede kullanılacak deniliyor.
Daha da uygun olacak ve grafik birimi falan da değişmiş arkadaşlar. Artık 4K çözünürlükte 60 Hz bağlantı.
DirectX 12 desteği.
DirectX 12 desteği gibi önemli şeyler de var yani. Tamamen güncel ve bu uygun fiyatlı bilgisayarda olacak. Hani bunun GPU'su DirectX 12'de bir şey çalıştırsa ne olur? Olmaz.
Çok önemli değil.
Önemli değil ama en azından güncel teknolojiyi yakalamış oluyorsun.
Evet yani.
OpenCL tarafındaki güncellemeleri de bir şekilde alıyorsun. Orada da kullanabiliyorsun. Bence Intel'in iyi bir dönemi.
Şey de çok ilginç oldu. Mesela bu baktığın zaman bu iPad Air bile 2 bile mesela 7-8 watt 9 watt'a çıktığı oluyor.
Evet.
Toplam tüketimi. Bakıyorsun bunlar da dendeki işte ARM işlemci çok az tüketiyor falan. Hani işte Intel hayatta inemez. ARM'lar arttı, Intel düştü.
Aynen öyle. Yani zaten yani o silikonun bir sınırı var. Evet. Yani x86 işte düşük güç tüketimli olmaz falan hikayesi yalan
arkadaşlar. Yani.
Efsane. Zaten şu anki Baytrail tabanlı 4 çekirdekli Atom'ların da ben performansını çok beğeniyorum. Gayet başarılı cihazlar.
Markası kötü.
Evet,
Atom yani. Çok.
Evet, o Atom ismi biraz. Zaten orada da değişikliğe gidiyorlar değil mi? Yine i3, i5 isimlerini Atom tarafına da...
Aynen. Orada da mesela x1, x3, x5 gibi şeyler yapıyorlar. Dur bir daha bakayım.
Hemen
kesin
bakalım.
Olsun. X3'ten başlıyor. Evet. X1 yok. BMW gibi oldu. X3'ten başlıyor. Tamam da BMW şey yapmışlar. X3, X5 ve X7 yapıyorlar. Bu hani ne fayda yarayacak? En azından Atom gördüğünüz zaman X7'yi de yanında gördüğünüz zaman
hangi Atom olduğunu anlayacaksın.
Keklenmiyorum hani bu da çalışmaz hiçbir şey falan bir psikolojisinden kurtulmuş olursun.
Evet, şu anda Atom hani İyisi kodları var, falan var. Hiçbir şey anlamış yani. Yalnızca takip edeceksin. İşte 3580'ler onlar bunlar. 3470 TL'si, O'su, bu'su biraz karışık.
Aynen.
Hani eski işlemci modellerine benziyor. Şimdi bunu da bir aileye sokarak o zaman X serisiyle en azından kullanıcı gözünde hani X3 giriş seviyesidir. X5 hani orta seviye Atom. X7 de iyi Atomları çağrıştıracak insanların gözünde. Güzel bir haber olmuş. AMD'yi tabii pas geçmeyeceğiz. AMD tarafında da aslında çok büyük gelişmeler oldu. Bildiğiniz gibi AMD'nin ekskavatör çekirdeklerine sahip yeni Apu'ların, Carrizo'ların duyurusu gerçekleşti. Ve bu yana gelen en büyük güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. İşlemci performansı konusunda AMD tasarım baştan değiştirmiş, yüksek yoğunluklu bir tasarıma geçmiş. Zar alanı %30 oranında küçültmeyi başarmışlar. Ama transistör sayısını evet. yükseltmişler. Grafik birimini değiştirip en yeni GCN'e taşımışlar ve HSA 1.0 desteğini kazandırmış durumdalar.
Yok yok yani de.
Yok yok gerçekten ve AMD'nin enerji tüketimi tarafına baktığımızda yeni ekskavatör çekirdekleri standart Kaveri'ye kıyasla benzer voltaj, benzer performansla %30-%35 daha az enerji tüketecekmiş.
Bu çok AMD önemli. AMD'ye helal olsun. Şey, bu enerji tüketimi şeye yol açar. Hani senin biraz daha Oracle'lık edip daha Hı-hı. yüksek megahertzli işlemciler çıkarmasını yapar. Çünkü mesela şu anda AMD'nin sıkıntısı $200-$250 daha pahalı bir işlemci çıkartamıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Yani hani Intel $1000 işlemci satabilirken hani
AMD'nin.
AMD de ona göre fiyatlandırmasını yaptığı için $250 takılıyor ki hani baktığın zaman $250'daki işlemcileri de
95-90 falan özel soğutma istemişler.
Hem bile. Öyle hem de maliyet olarak Intel'den kat kat fazla.
Evet.
Yani bu da hani şirketin karlılığını çok kötü derecede etkiliyor.
Doğru, çünkü üretim teknolojisi olarak daha geriden geldikleri için verimlilikleri, yani aynı wafer'dan aldıkları çekirdek sayısı çok daha az. Aynen. Bu da tabii doğal olarak üretime maliyete yansıyor. İlk başta dizüslerde göreceğiz bunları. Aynı zamanda yeni grafik biriminin şeyini de söyleyelim. H265 kodlayabildiğini hızlı bir şekilde onu da belirtelim. Yani,
tahminen hardware kodlamıyor da dekod ediyordur yani büyükte. Acceleration dediği o hep dekod oluyor onlar genelde.
Acceleration ve belki hızlandırma iki tarafta da olabilir. Orada şu anda kesin bir bilgi yok ama sonuçta hızlanmış.
Yani ilk önce hızlandırsın da sonra encode etsin yani.
Aynen, encode daha sonraki iş. En azından dizüstüde bir performansı yükseltelim. Bakalım dizüstüler ikinci çeyrekte gelecek. Carrizo tabanlı. Biz de bir heyecanla bekliyoruz. Testlerini sizlerle paylaşacağız elimize ulaşırsa. Apple tarafına geçelim. Apple tarafında MacBook ailesiyle ilgili bir tamir programı başlatıldı. Evet. Belirli modeller 15 ve 17 inç 2011 MacBook Pro'lar. Eğer 2012 böyle... MacBook Pro'lar ve 2013-15 Retina MacBook Pro'lar GPU hatalarından dolayı sıkıntı yaşatıyordu bazı kullanıcılara.
Ekranda çok kötü bir görüntü falan evet. oluşturdu olarak.
Klasik, ben görüntüyü görünce anladım ki kesin lehim hatası var. Sıcaklıktan dolayı lehim attı. GPU'lar doğru düzgün temas etmiyor ve görüntüde problem çıkıyor. Zaten bir örneğini de şu anda ekranda görüyorsunuz.
Yani bu tür şeyler neden mesela piyasaya haber oluyor? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer böyle bir notebook'unuz varsa diyor ki Apple bugün olmazsa yarın öbür gün tahminen diyor problem çıkaracak diyor. Biz hata üretmişiz diyor. Şimdiden daha sorun oluşmadan bize gönderin diye biz bunu haber yapıyoruz. Bunları haber yapıyorlar. Yoksa yani zaten hani böyle notebook vardı işte biz bunu hatalı olduğunu kabul etmedik. Kullanıcı hatasıydı falan diye değil yani. Yani. Zaten değiştiriyorlar tahmin
ediyorlar. Ve şunu da söyleyelim, hani 2011'deki cihazların aslında garantisi teorik olarak bitmiş durumda. Evet. Onları da kapsayan bir program. Yani üretim hatasını Apple burada zaten üstlenmiş durumda. Aynen. O yüzden kullanıcıları sıkıştırmadan bütün cihazları tamir edecekler. Enteresan bir bilgi. İlk başta baktığım modeller hep AMD GPU. AMD GPU. Ah dedim, AMD'nin yanı başına iş açıldı. Ama son modele bakınca 2013-15'i Nvidia'da var. O da büyük ihtimalle kullanıcılar MacBook Pro'nun o agresif ince tasarımı, işte yüksek performansının bir arada olma sebebinden dolayı bazen lehim hatasının çıkabildiği yönünde. Kullanıcılar eğer bu cihazlara sahiplerse araştırsınlar durumu.
Hemen başvursunlar.
Hemen başvursunlar. Yani İleride
Türkiye'de
ne durum yaşamasın.
Belli olmaz ama Türkiye'den de destek
büyük ihtimalle
olur.
Türkiye'de de yapacaklardır. Bir MacBook haberi de Touch ID tarafından.
Ya bu çok önemli.
Evet, bence. Apple'ın artık MacBook ailesinde de Touch ID'yi kullanacağı söyleniyor. Bence sen bir Apple kullanıcısı olarak Touch ID'nin faydalarını rahatlıkla kullandın.
Ya şimdi Touch ID'nin faydaları tabii ki mesela hani
alıştın. Pratik değil yani. Çünkü
evet,
inanılmaz.
Bir kere alıştıktan sonra hayatta başka bir şey yapamıyorsun. O ayrı bir mevzu da hani. Onun dışında esas buradaki faydası daha ziyade Türkiye'de yaşayamadığımız hani alışverişte çok büyük faydası olacak. Yani mesela baktığın zaman internetten alışverişte daha iyi kullanacak. Mesela herkes diyor ki telefonum var, dokunduracağım. Hani onunla işte alışveriş yapacağım. Sadece o değil aslında. Şöyle bir şey var. Mesela sen diyelim ki internetten Migros'tan veya hani reklam olmasın diyelim ki Carrefour'dan, rakibi de söyleyeyim bari. alışveriş yapıyorsun. Doldurdun poşeti. Ne yapıyorsun? Onlar diyorlar ki kredi kartını gir. Ya ben tutmak istiyorum sende. O diyor ki ben kredi kartını güvenlikle deneyim tutmam. O ne olacak? Oturuyorsun, yazıyorsun.
Her seferinde onunla
falan filan. Evet. Ondan sonra işte hiç başka bilgiler istiyor falan senden. Halbuki Touch ID'de Touch ID ile basıyorsun, basıyorsun. O bir şekilde kendisi arasında senkronize ediyor. Tamamıyla güvenli bir şekilde. Seni alışveriş yapmanı sağlıyor. Bu mobil hani alışverişte korkunç derece arttıracağı söyleniyor. Keza bu masaüstü gibi bilgisayarlar da mutlaka gelmek zorunda. Düşünsen iPad mini'yi Mini 2'yi hiç güncellemeyeceklerdi. Evet. sırf Touch ID ekleyebilmek için güncellediler. O zaman Mac Pro'larında hepsini güncelleyeceklerdir.
Evet, zaten bazı Mac bankalar Pro vesaire de Touch ID kullanmaya başladı. Hiç akarı yok, kokarı yok. Açıyorsun uygulamayı, parmağını okutuyorsun, küt diye giriyorsun. Yani bundan kolay. Güzel bir şey olabilir mi? Şimdi dizüstü de olacak. Hatta Air Mouse'a falan konulabileceği tarzında da açıklamalar var. Mouse'u tutacaksın, çat diye bilgisayar açılacak.
Böylece yanımız... eski MacBook'larda da, yani eski Mac'lerde de, masaüstü Mac'lerde de hani kullanılabilir belki büyük ihtimal. Hani sadece o da değil yani. Şu anda yeni çıkacak olanlar da değil. Çünkü yeni çıkacaklar baktığın zaman hani ilk yılda %10'u falan eder Mac
ailesi. Tabii canım, yani insanlar çıktığı gibi güncellemiyor ki sonuçta. Tabii. İhtiyaç
ve hani şöyle bir şey de var. Hani mesela diyelim ki bunu yerine bir gün Safari'ye falan şuraya buraya da getirirlerse, hele mesela Donaber'e girdin. Tamam mı? Diyor ki işte şifre kullanıcı adı gir. Touch ID'ye bas. Muhabbeti gelirse her yerde, canavar gibi olur.
Her yerde çok hayatı kolaylaştıracak bir şey. İnşallah mouse'a falan gelir. Hatta Windows'a bile taşıyabilirler bence yani.
Windows'un aslında Windows 10'la beraber böyle bir şey keşke destek verseydi değil mi? Geç kalmış oldu yani bir anda. Hemen
evet patladı. Bence yani platformdan bağımsız olarak yani bu tarz aksesuarlar üzerindeki güvenlik şeyleri.
Windows Phone 10'da bile yok mesela.
Evet, şu anda değil yani bir, ortada bir cihazda en azından
yok ya, hani duyurduklarında yok. Duyurduğu kadarıyla yok. Yani hani Windows mesela baktığınız zaman Android'e göre daha kapalı bir platform. Hı-hı. İstese yapabilir.
Yapabilir, evet.
Hani Android'in yapması çok daha zor, çok daha sıkıntılı.
Evet.
Ama hani şeyin ki...
Microsoft'un ki yine daha kapalı. Yani evet. Benzer bir ekosistem. Kontrol bir tek Microsoft'ta. Bir de monitör haberi koyduk sizler için bu hafta. Acer tarafından yeni bir monitör var. XG270HU. 144 Hz yenileme oranına sahip. AMD FreeSync destekli bir oyuncu monitörü.
Bir güzel. De ayrıca ekstra bir şey veriyor. Geniş.
Evet, ekstra geniş. Wide
ekstra
dediğimiz
ekstra geniş.
Monitörlerden. Bence FreeSync'in bu sene şey olacak, patladığı yıl olacak.
Yani mesela oyuncuysanız bu monitörü alın zaten.
Aynen. G-Sync alternatifleri hala pahalı maalesef. O yüzden çok bir şey ifade etmiyor bence. Yani bir monitöre binlerce lira G-Sync var diye.
Zaten bu var ki hani onu niye alasın diye baktığınız
aynen zaman. Öyle. Teorik olarak aynı şeyi yapıyor.
Ama Nvidia panelin, Nvidia ekran kartın varsa da bunda yine yararlanamayacaksın. Böyle saçma bir durum var.
Maalesef öyle bir durum var. 40 Hz ve 144 Hz arasında monitör kendisini ölçekleyebiliyormuş. Bence 40 Hz'den biraz daha aşağı düşebilseydi.
Ne olacaktı? E-paper falan, e-ink falan gibi bir şey olacaktı.
O kadar değil, en azından bir 30'ları da kurtarabilseydi.
Ne olacak öyle?
Frame biraz daha düştüğünde de yine akıcılığı sağlayabilir. Çünkü belli bir frame'in altına düştüğü zaman kapatıyor FreeSync'i sistem. Hı. Bildiğimiz klasik alıştığımız yönteme dönüyor. Kare saniye oranı yükseldiğinde. Yani o aralık biraz daha geniş tutulabilirse daha iyi olurdu ama tabii burada panel teknolojilerinde bazı limitasyonları var.
Ya o kontrolcüdür belki ya. Ne bileyim ben, belli olmaz yani zamanla. Ama burada önemli olan şey daha çok hani düşmesinden ziyade bence şey 144'e ulaşması. Hı hı. Mesela burada 100 ila 144 arasında hani daha çok adam öldürüyorum diye hani konuşabilen bazı insanlar var. Hani mesela.
Var öyle arkadaşlar. Ya ben de açıkçası 144 Hz oyun monitörlerini test ettikten sonra 60 Hz'e geçince bir afallıyorsun. Yani o akıcılık hissini göz görüyor. Tabii. Masa üstünde bile mouse'unu hareket ettirdiğinde bile görüyorsun.
Ama düşünsene mesela aslında çok ilginç bir şey. Sen 60 Hz'de oynayan bir adama göre sen 144 Hz'lik bir monitörde adamdan 2,5 kat daha fazla kare görüyorsun.
Evet, daha fazla kare görüyorsun.
Yani hani baktığın zaman daha fazla kare görebiliyorsan hani beyinde ekstraları tamamlayacağını düşünürsen adamın hani bir sonraki adımda nerede olabileceği hakkında daha iyi bir detaya da sahip. Evet. Tahmin de bulunabiliyoruz.
Aynen öyle. Zaten bütün oyuncuların da bu monitörleri tercih etmesinin sebeplerinden yani bir
ben
tanesi.
Ben de falan işemez. Biz de bizim
bizden nesil... geçti canım artık. Biz yaşlandık biz de bu saatten sonra öyle.
Evet. Bir strateji olunca... daha uygun geliyor bu saatten.
Yani biraz daha ağır oyunlar bize bizim kafaya daha uygun oluyor. Samsung tarafıyla devam edelim. Samsung tarafından bir duyuru geldi. eMMC 5.1 standartı destekleyen flash memorilerini tanıttılar. Ne avantajları var bu şeyde? Mobil cihaz artık daha hızlı ve performanslı bir şekilde veri yazıp şey yapabilecekler. Hemen performans değerlerini de söyleyelim. Okuma tarafında 250 MB saniye bildiğin SSD'lere, SATA 2 SSD'lere yakalamış. Yazma tarafında da 5.1 ile beraber 90 MB'lık hızı 125 MB saniyeye çıkarabilmişler. Hı-hı. Aynı zamanda iOS performansı yani saniyede yapabildiği işlem sayısı da 7.000'lerden 13.000'lere kadar gelmiş. Bu da bizlere daha hızlı, daha tepkilere yani kim kullanır hızlı tabii. Hareket verebilen.
Ya bizim mesela yine bunlar çıkacak ama bunlar bakacağız mesela markette. Abi bundan gidiyor mu diye soracağız mesela Mazda'ya. Kimse almıyor, çok pahalı diye.
Ben açıkçası Galaxy S6'da bekliyorum bunu kullanmasını Samsung'un. Çünkü çok iddialılar. Çok hızlı bir telefon yapıyoruz vesaire. Her şeyle hızlı olacak diyorlar.
Yani olabilir belki hani. Tabii ama daha hemen gerçi çıkar.
Yani bir de bunu yapan Samsung yarı iletken tarafı olduğu için. Kendisi... Yani her cihazda iPad'lerde de görebiliriz. iPhone'larda da görebiliriz. Çünkü biliyorsun Apple herkesten alıyor.
Bu SATA 2'si gibi bir şey olmuş yani.
Evet, cep bildiğin.
Telefonu. SATA 2 civarında.
SATA 2'si olmuş. Gerçekten çok güzel tespit. Aynı zamanda kendi kontrolcüsünü ve depolamayı da tek paket içerisinde sunduğu için de daha ufak cihazların önünü açıyor.
Daha da
tek
güzel.
Tek pakette çözüyor. Yani. Aynen öyle.
Kolay.
Enteresan ve benim çok dikkatimi çeken bir haberle devam etmek istiyorum. NSA biliyorsunuz arkadaşlar Amerika'nın bu siber ajansı,
güvenlik
ajansı.
Bizim de bir tane var, ismini unuttuk şimdi bak. Neyse. Dijital savunma gibi bir şey.
Öyle bir şey. Adamlar bildiğiniz hard disklerin firmware'larına ulaşıp kendi kodlarını enjekte edip arkadaşlar dünyanın bilgisini ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz hepsini takip eder olmuşlar. Vallahi bunlardan korkulur. Hani hard diskin firmware'ına kadar inip de ulaşıp da orada fark edilmeyecek bir şekilde zaten fark edilmen de çok zor.
Yani zaten şöyle diyorum, diyor ki haberde doğru denilmişler zaten. Hackerların ikinci rüyası hard disk firmware'i. Yani yazı kendi de direkt açıldığı zaman içindeki tutan bilgiler. Birinci kısım anakartın BIOS'u. Hı hı. Yani oradan her yere zaten erişebiliyorsun. Hani ona erişemiyorsan o zaman hard diske koy da oradan hani her oradan yere eriş falan tarzında. Çünkü mesela bunda format atıyorsun, temizliyorsun falan, hiç, nafile hiç. Tekrar geliyor.
Aynen. Zaten format attığın yer orası olmadığı için bir kendisini yerleştiriyor oraya çakılı kalıyor. Tabi gözler otomatikman disk üreticilerine çevrildi. Çünkü bunu yapmak kolay bir şey değil.
Nasıl olmuş falan diye.
Aynen. Direkt insanların aklına zaten Amerikalı şirketlerin, Seagate ve Western Digital'in bu konuda hani kaynak kodlarını paylaşıp buna bir şekilde destek olduğu yöndeydi ama firmaların açıklamaları kesinlikle o yönde olmadı.
Yok, onlar kendince bir şey yapmadı.
Aynen. Firmalar hani yapılmışsa işte belki ters mühendislikle yapılıp şey yapılmış olabilir. Onu da yapmışlarsa inanırım çünkü onları yapacak kaynakları var.
Tabii biliyorsun. Yani çünkü mesela şöyle bir şey fark edilmiş. Dünyanın en önemli 10-12 şirketinde bu hard diskler çok önemli bilgisayarlarda kullanıldığı için inanılmaz datalar çalındığı ve hani çok büyük ticari sırların takas olduğu düşünülüyor. Ki yani bu kadar çok büyük para dönülüyorsa hem de yakalanması da çok zor bir şey. Aynen. Yani baktığın zaman. Hani herkes yapabilir yani. Bu tahminen biraz şeyden. Daha önceki haberlerimiz biliyorsun genelde hacker haberlerimiz hep ülkelerin birbirleriyle ettiği kavgalardı. Bu biraz daha ziyade ticari hani sır içerik bilgi çekme de alakalı bir şey.
Kim bulmuş derseniz tabii ki Kaspersky. Ruslar burada ortaya çıkarmışlar.
Yani Amerika NSA'yı belki kendi koydu. Onu da bilemezsin yani.
Yani evet tabii kapalı kapılar arkasında ne yapıyorlar, ne ediyorlar
değil
bilemezsin.
Yani, çünkü mesela sen bunu verirsin mesela Çinli'ye veya başkanını koyarsın. Aa ne güzel fıstık gibi. Dışarıdan imkansız giremeyeceğin sisteme. Buradan canavar gibi adam senin için takıyor.
Her şeyi hazırlıyor. Sen de uzaktan bağlanıyorsun. Oh çekiyorsun bilgileri. Aynen. Zaten evet. NSA gibi firmalar ve güvenliğin yüksek olduğu yerde böyle bu tarz donanımları alırken birçok şeyin de kaynak kodunu da talep ediyorlarmış. Hı hı.
Ama yani böyle bir şeyin kaynak kodunda da tespiti de çok zor arkadaş. Yani hani
herhalde kaynak koduna bakıp
araya
nasıl sıkıştıracağız bunu işte bir şey yaparız falan diye. Yani akıl sır ermiyor arkadaşlar. Yani bizim yapıp da şey yapabileceğimiz bir şey değil açıkçası. Hı hı. İnanılmaz bir mühendislik ve hani şey becerisi. Tabii kaynaklar da ona göre. Yani herkesin oturup da yapabileceği şeyler değil bunlar. Ha, biz korkacak bir bizim için bir şey var mı? Hani bilgisayarınızda varsa bilmem ama.
Yok.
NSA'nın dikkatini çekmeyeceksiniz.
Zaten şöyle çok mesela bunlar hangi belli tip hard disklerde çıkmış. Belli partilerde hı-hı çıkmış. Ve onlarda dahi hepsi aktive edilmemiş. Yani sadece çok önemli bilgiler bulunduğu zaman aktive ediliyormuş. Yani siz de hani hasbel kadar çıksa bile siz zaten aktive etmeyecekler. Yani
size sen de senin bilgisayarındaki veriyi adam ne yapsın?
Evet hayır zaten şey yapmaya çalışıyor. Hani dikkat çekmemeye çalışıyor. Hı-hı,
tabii.
Yani mesela herhangi bir yerde ne kadar çok yerde bu işlemi yaparsan o kadar çok dikkat çekersin. Doğru. O yüzden mesela zaten Kaspersky de diyor ki bu kadar zamanda hani bulamamızın nedeni de...
Zaten Kaspersky'nin son dönemde bulduğu o Stuxnet olsun birçok bu tarzdaki yazılım olsun hepsi böyle spesifik alanlara hitap eden şeyler. O yüzden zor bulunuyor. Bu da onlardan bir tanesi olmuş. Yine depolama haberleriyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar Samsung'un 840 Evo serisiyle kullanıcıların verileri yavaş okuma problemi vardı. Samsung bir yama çıkardı. Ondan sonra düzeliyor gibi oldu.
Bir daha yama çıkardı.
Çünkü bir daha çıkardı.
Artık bu da tutmazsa bir üçüncü yama ile Allah'ın hakkı üçtür.
Deneyecekler herhalde bakacağız.
Düzeltirler.
Samsung'un buradaki açıklaması TLC NAND'ın zaman içerisinde dikey olması. Yani içerisindeki yükleri tutamamasından dolayı bazı algoritmalık değişiklikler yapılması gerekiyor.
İşte voltaj aralığını aşağı çekiyor.
Aynen. Siz bir şey okumak istediğinizde oraya voltaj uygulamak zorundasınız. Evet. Ve siz o voltajı uyguladıkça o sistem zayıfladığı için, hücreler bozulduğu için gittikçe daha az voltaj uyguluyorsunuz ki dayanıklılık artsın. İşte buradaki algoritmaların bazısında sıkıntı olduğundan Samsung bu sorunu tam olarak çözemedi ama yeni bir firmware'in yolda olduğunu söylüyorlar. ve aynı zamanda Magician yazılımını da güncelleyerek performansı daha hızlı bir şekilde eski haline getireceklerini söylüyorlar. Bakalım iyi olur ama işte yeni teknolojilerinde ilk kullanımlarında böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Evet.
Yani ben mesela hiçbir hard diskimi hani yeni firmware yazıp hızlandırdığı falan hatırlamıyorum yani mesela.
Evet.
Ama mesela şeyde mesela böyle SSD'lerde patır patır devamlı bir şeyler yamalar falan çıkıyor.
Özellikle o SandForce döneminde
değil mi?
Sürekli firmware, insanların işte mavi ekranlar, disklerin kendi kendine sistemden çıkarılmaları vesaire derken bayağı sıkıntı olmuştu. Artık bu tarz şeyleri görmemek isteriz. Çünkü bunlar insanlar verilerini tutuyor ve veri kaybı da yaşanabiliyor. Kimse veri kaybetmek istemez. Yine bir depolama haberi. Hitachi HGST bölümünden yeni helyum dolu 10 terabaytlık mekanik diskler
artık satışa hazırmış.
Satışa hazır. Büyük yani, üreticilere örnekleri gönderilmeye başlanmış.
Evet. Yani bunda işte 10 terabayt var. Önemli olan 10 terabayttan ziyade helyum olması. Bir de SMRC mi diye böyle bir şey. Singular Magnetic Resonance bir şeydi.
Kayıt teknolojisini kullanıyor. Işte. 7 plaka var arkadaşlar. Her bir plaka 1.43 terabayt. SATA 3 arayüzü, 128 MB tampon bellek ve 5 yıl garanti var. Data center'ların rüyası olacak.
Neden? Çünkü baktığın zaman Netflix demiş ki çok ilginç şekilde. Biz %80-90 oranında kapasitemizi arttırdık. Enerji tüketimimizi %30 azalttık.
Nasıl oluyor bu adam? Aynı helyuma diski söküyor. Yerine daha az enerji harcayan, daha yüksek kapasiteli diski takıyor. Çünkü
ve helyum diski takıyor. Hani tabii tahminen artık nereye değiştirdiler? 1 terabaytta falan mı değiştirdiler bilmiyorum da. Yani sonuçta bayağı bir yüksek bir kazanım elde etmişler. Ama helyum olmasının ne avantajı var arkadaşlar? Helyum hani kimyasal olarak baktığın zaman normal havaya göre
çok daha hafif
bir madde. Sonuçta yine bir gaz. Çok daha hafif olmasının ne avantajı var? Hard diskler devamlı dönüyorlar biliyorsunuz.
Plakalar içeride
yüksek hızı dönüyorlar. Ne oluyor? Bu yüksek hızı dönmede bir türbülans oluşuyor.
Hava sürtünme etkisi oluşuyor.
Direnç oluşuyor. Evet,
hava direnci.
Evet, belli bir hızda çıkartamıyorsun. Ne kadar az direnç olursa o kadar az enerji yakıyorlar.
Aynen öyle. Diskin ısınması da aslında onun sebebi.
Ve aynı zamanda diyor ki HGST, bu arada Western Digital markası. HGST ne diyecekseniz hani söyleyelim. Satın aldı biliyorsunuz.
Evet, Hitachi'nin kurumsal tarafına satın alıp o tarafta devam ettiler.
Bu da şöyle bir şey yarıyor. Daha çok mesela plakada yerleştirebiliyormuş. Evet. Yani mesela türbülans az olduğu için plakaları birbirine daha çok yaklaştırma şansları da var.
Aynen.
Aynı zamanda bu dikey yazılım hani şey
dikey
de var.
Dikey kayıt tekniği.
Dikey kayıt tekniği de var. Yani artık hani böyle şeylerin her türlü teknolojinin olduğu tek disk.
Ya ben 6 plakayı biliyordum da 7 plakayı iyi 7 plaka. Sığdırmışlar. Açıkçası 3.5 inçlik disklere o kalınlık şeyini sınırını aşmadan 7'nin üzerine çıkabilirler mi?
Değil mi? Yani geliyormuş 7 tera.
Yani plaka. 7 de okey, acaba 8'i görür müyüz?
8 yani şeyde
8 plaka çünkü. Artık
hidrojen falan koyarlarsa helyum yerine.
Ya da tamam vakum mu yaparlar artık işine.
Ama hidrojen koyamazlar. Bak hidrojen çok ilginç bir madde. Mesela hidrojen o kadar değişik bir madde ki. Mesela hidrojeni diyelim ki ben kimyager olduğum için eskiden hatırlıyorum. Diyorlar ki tamamıyla dökülmüş bak. Bir metal kabın içine koy hidrojeni. Tamamıyla hiç şey yok hani. Etrafında bir kapak falan bir açma mekanizması yok. Yine de kaçıyor.
Atomları çok küçük olduğu için
metaldeki çatlaklardan geçiyor içeride.
Aynen öyle. Bir de yanıcı tabii. O özelliği.
Bir de part üstüne.
Part üstüne ısınıyorsun bir bakıyorsun artık puf diye alev oluyor. Yani
sadece kaçmakta kalmıyor. Puf.
Yanmayın arkadaşlar. Dikkatli olun. Bir enteresan hard disk haberi de Toshiba tarafından. Şimdi 3.5 inçte hani 10 terabayt diyorduk ya. Toshiba'da 2.5 inçte kapasiteyi arttırarak 3 terabayt sınırına ulaşmış durumda.
Evet. Bu notebookçular için çok büyük haber.
Evet.
Notebook firmaları için.
Notebook firmaları
daha pahalıya, daha güzel notebooklar satabilecekler.
Yine de yavaş olacak tabii ki. Yine bu da
ama yani şu çok önemli bir şey. Niçin diyeceksin? Çünkü mesela bir tane şey takacaksın. İşte bundan takacaksın. 3 terabaytlık diskin olacak. Yanına da işte şeyden yeni tip hani ince neydi?
M2 SSD.
M2 falandan da SSD takacaksın. Canavar gibi ufacık notebook'ta.
Her ihtiyacını karşılayacaksın. Depolama çünkü insanların depolama ihtiyacı artıyor. Bugün işte dizüstüler o kadar güçlendi ki 4K videoları falan işleyecek hale geldi.
Evet.
O kadar ham veriyi SSD'ye koymak biraz maliyet açısından adamı öper. Bu da 2.5 terabaytta 2.5 inçte 3 terabayt diskle beraber kullanıcıların kapasite sorunları yavaş yavaş ortadan kalkacak. Son iki haberimiz arkadaşlar. Bunlar tutturabilirsek haberleri. İlki Sony tarafından geliyor. Sony'den arkadaşlar 64 GB kapasiteli ses için özel bir microSD kart çıkmış. Ne özelliği varmış? Datayı okurken, veriyi okurken daha az parazit yapıyormuş. Ha karşılığında ne istiyorlar sizden? Standart bir Sony 64 GB microSD kart 35 dolarken buna 160 dolar istiyorlar. Yerseniz.
Yani 4 kat şey hani. Audio fillere hani daha biraz söz. Daha şey yapalım. Çakalım. Yani
zaten ben haberi okudum. Sony'nin şeyi de bu üründen sorumlu kişi de hani kim alacak bilmiyoruz ama biz yaptık hani isteyen varsa alacağız diye.
Kesin birisi yaptık. Alır falan diye düşmüşlerdir yani.
Hani her malın bir alıcısı var diyorlar ya işte göreceğiz. Laf doğru mu yanlış mı buradan görebiliriz.
Evet, o da fillerinde hani niye diyelim hani bu biraz hani şüpheli bir ürün gözüküyor. Çünkü şundan dolayı dijital dünyada evet. Zaten her türlü şeyin siz doğrulama şeyini datalarına gönderiyorsunuz. Evet. Eğer herhangi bir şey yanlış geldiği zaman data bakıyorsun, doğruluyorsun koduyla. Aa tutmuyor diyorsun, kontrol ediyorsun. Sağlamasını yapıyorsun hani biz ilkokuldaki gibi.
Analog sinyal gibi yok, araya parazit girdi. Hani veri
bozuldu,
şey
ne oldu ne
yok. Dedi. Mesela en güzel örneği HDMI. Ben hemen şöyle bir anımı anlatayım. Televizyonum şeyi bozulmuş. Anakartında sıkıntı vardı. Servis geldi, değiştirdi falan. Baktı benim HDMI kabloma. Abi çok kötü HDMI kablosu kullanıyorsun. İşte bu anakartta yanık çıksa şimdi servis garanti şey cihaz garanti dışı kalacaktı vesaire dedi. Tabii ben orada tartışmadım. Hıhladım kendisini de. Adam yani bilmiyor HDMI'nin dijital olduğunu. Hani ya çalışır ya çalışmaz. Aradaki arası yok yani bu işin.
Biz de ofiste mesela 20 metrelik şey 30 metrelik 20 metrelik şeyler aldık. HDMI kablolar aldık.
Bak orada şunu fark eder. Sinyalin belki daha uzak mesafeye gitmesinde
ne oluyor,
kaliteli kablo fark edebilir.
Tamam fark ediyormuş da mesela biz dedik ya da 20 metrelik alalım da ucuzunu alalım dedik mesela. Tam Türk işi. Ne oldu? Mesela bir gün çalışıyor. İkinci gün mesela bir bakıyorsun bir anda gidiveriyor.
Çalışmıyor. Ara ki bulasın.
Yani ondan sonra takıyorsun çıkartıyorsun falan tekrar çalışıyor. Hadi.
Ya işte o da kablonun kalitesiyle birebir asılı. Asıl tutturabilirseniz haber ise yine audiofiller için 10 bin dolarlık Ethernet kablosu arkadaşlar.
Oo, canavar olmuş.
12 metre uzunluğunda tamamen gümüş malzemenin kullanıldığı ve işte mükemmel iletim yapan, işte parazitleri falan üzerinden kaldıran şeyi bir devresi olan, kaplaması en kaliteli malzemeden olan kabloymuş. 10 bin dolar yerseniz işte.
Aynen evet.
Ben ya 10 bin dolar ya yoku var mantık var. 1000 dolar demiyorsun. 10 bin dolar.
Yani adam işçilik gümüş falan kullanmış. Eritip kullansa belki çok para edecek ya o da bilemesi.
Ya ben de annemin evdeki gümüşlerini eritip o işe gireyim o zaman yani. 10 bin dolara 12 metre kabloyu satabiliyorsan. Ve firma da çok iddialıymış işte. Multi oktav ses taşırırken vesaire. Bir de Ethernet kablosu hani şey de değil bu.
Tabii canım tam
konu nereye diyor. Bağlıyorsun hani Ethernet'ten Ethernet switch'e takacağım bunu ses kalitesi mi artacak?
NAS'tan şey okuyorsun işte MP3 okurken daha kaliteli ses olacak yani.
Vallahi çok enteresan. 10 bin dolarınız yoksa da firmanın bazı ödeme planları konusunda da yardımcı olacağı söylenmiş. Tabii başka türlü satarlar mı zaten bilmiyorum.
Bu arada benim eklemek istediğim bir iki haber var Ender. Mesela DirectX 12 ile alakalı bir güncelleme haber çıktı. Bence çok önemli bir haber.
Evet doğru açıkçası. Onu da geçirmeyelim. Aha. DirectX 12 ile beraber arkadaşlar farklı GPU'lar yani AMD, Nvidia GPU aynı senaryo, aynı sahne üzerinde çalışıp görüntüyü beraber ortak oluşturabilecekler. Bunu zamanında Lucid firması denemişti.
Ama tabii şöyle bir şey var. Lucid falan filan mesela bunlar hep şey üçüncü parti firmalar.
Evet. Ekstra bir API ile arayüzde
falan bir sürü uğraş falan filan.
Zaten yani olmadı.
Çalışır çalışmıyor vesaire. Kimse uğraşmaz. Halbuki Microsoft DirectX 12'nin içerisine bunu oyun firmalarına destekleyebilecekleri halde özel sistemlerle verecek. Yani sen bir oyun firması oyun geliştirirken diyeceksin ki arkadaş hani ben bu özelliği kullanmak istiyorum dediğin zaman oradan bir check falan yapacaksın. İşte diyeceksin ki bunu buraya yaptır, bunu buraya yaptır falan. Hani patlı olacakmış. Bu arada çalışma sistemi de ilginç. Şey gibi değil. Hani mesela bir kareye bir tane ekran kartı yapsın. Diğeri de diğeri değil.
Yine ekranı...
Bu daha farklı bir şey. Aynı karedeki bir tanesi tekstürleri işlerken bir tanesi geometri hesaplayabilecekmiş. Müthiş bir bence.
Evet,
çok
yani
daha
zaten güzel. Böyle olması lazım. Çünkü bir kart birinden yavaş olduğundan olacak. Biri hızlı çizecek. Diğeri yani. Bekleyeceksin. Evet. Takılmalar, stuttering dediğim şeyi zaten alasını yaşayacaksın.
Aynen. Burada şöyle bir şey de var. Mesela diyelim ki geometrisi mesela oyunun az tutuyor tamam mı? Texture kısmı çok sıkıntılı çıkıyor. Sen mesela notebook'un var. Mesela bir hem üzerinde ekran kartı çıkıyor ya hani her anakartın üzerinde. Bir de harici ekran kartı takmışlar. Sen mesela diyeceksin ki az tutan şeyi texture'leme kısmını
zayıf GPU'ya gönder.
Zayıf GPU'ya ver. Hani yüksek olanı şeye ver, geometriye ver. Kullan. Bir de şöyle bir avantajı var bunun. Bunu da süper bir şey. RAM'lar mesela aynı olmak zorunda değil.
Değil.
Herkes kendi RAM'ı tutuyor. Evet. Mesela şimdi önceden neydi mesela? 4 GB'lık 2 tane ekran kartı takıyordun.
Ne yine 4 GB'lıktı çünkü birebir RAM'ler birbirinin kopyası oluyordu.
Aynen. Bunda öyle bir şey yok. Birisi tekstürleri tutuyor, birisi geometriyle alakalı bilgi tutuyor.
Mental'da da zaten bu destek var. Ahmet onu da açıkladı. Yani artık Mental ve DirectX 12 gibi API'ler sayesinde çoklu kurulumlardaki belleğin de tamamını kullanabileceğiz. Yani birbirinin klonu olmayacak. Zaten böyle olması lazım
yani
başından
bu,
beri bu
evet, işin. Aynen. Ama bunu hani gerçekten DirectX 12 falan yapar. Yani şey yapamaz. Öyle üçüncü parti firmalar
yok,
falan olmaz.
Yok değil mi? O herkesin yapabileceği bir iş değil. Bunu direkt yani çekirdekten desteklenmesi lazım.
Bu şöyle bir şey hani saçma bir yorumda da buldum. Mesela diyelim ki ekstra bir ekran kartı aldın. konsola taktın mesela, tamam mı?
USB'den konsola taktın, hadi
yani,
bakalım.
Olur yani, belli olmaz yani. Çalıştırabiliyorsun, upgrade ediyorsun artık Xbox One'ı. Hani şey yapıyorsun, USB'den ekstra bir ekran kartı takıyorsun. Niye olmasın?
Ya USB'den
olmasın. USB olmasın da hani başka bir şey olsun mesela.
Ben sana diyeyim, MXM modülü var bugün.
Ha evet, doğru diyorsun. O zaten notebooklarda standart oldu.
Aynen, birçok oyuncu dizüstü bilgisayarında var. MXM'de ekran kartını üstüne koyarsın. Yine Microsoft çıkarır, 3 senede bir tane çıkarır. Sökersin, takarsın.
Tabii tabii.
Devam edersin. Yani olmayacak işler değil.
Konsollarda şeye dönebilirler yani. Bence ileride döneceklerdi, hatta PC'ye dönebilecekti.
Zaten ben x86 tabanlı konsolu gördükten sonra konsol dünyasının çok değişeceğine inanıyorum. Daha çabuk çıkacak artık, bir sene bir konsol çıkarayım, 10 sene üstüne yatayım dünyası. Bitti. Geriye doğru uyumluluk sıkıntısı ortadan kalkacak.
Ya baktığın zaman mesela şöyle, orada çok güzel bir örnek veriyorum sana. Mesela bu geri doğru uyumluluk sıkıntısı olacak diye korkuyordu firmalar. Hı hı. Ama mesela Apple bunu çok güzel idare ediyor. Mesela bir oyunu en yüksek grafiklerde iPad Air 2'de oynuyorsun. Ama aynı oyunu iPad 2'de adam açmayı başarabiliyor.
Evet.
Çünkü iPad 2 hani o kadar yüksek bir satış oranı olmuş ki. Mesela adam oyun firması optimize etmiş ona da. Hani mesela baktığın zaman. Hani diyor ki ekranı kısıyorum, şunu kısıyorum, bunu kısıyorum. Belki hani çamur gibi gözüküyor ama.
Çalışıyor.
Oyun açıyor.
Yani. Gayet de oynanabilecek seviyeleri sunuyor zaten. Aynen. Adam yapamazsa zaten çıkarmıyor.
Aynen.
Şimdiki konsollarda da
böyle bir şey olabilir.
x86 tabanlı. Düşün şimdi 4 8 çekirdekli var. Çıkar 16 çekirdekli daha güçlü çekirdeği koy. Yine evet. x86 tabanlı. Evet. Yine AMD'nin GCM tabanlı ekran kartını koy. Zaten aynı
de ki, mimari. 1080p'yi artık oyunlarda standart destekliyor.
Core sayısı fazla olur. Daha hızlı bellekleri olur ama aynı işletim sistemini çalıştırabilirsin zaten üstünde. Evet. Otomatik olarak o da zaten eski oyunları geriye dönük çalıştıracak.
Zaten şimdi çıkarsa, bugün çıkarsalar oyun firmaları ne yapacak? 720p'de, 900p'de çalışan hepsini 1080p'ye çekecek.
Aynen öyle. Yani. Oyun geliştiriciler için de çok kolay olacak. Bence gelecek bu tarz aksiyonlarla dolu ve
bir de mesela 4K televizyonlar da biliyorsun hızlı bir yayılmaya girdi.
Beklediğimizden hızlı. Evet,
çok hızlı yayılmaya
girdi. Üreticiler diyordu, ben inanmıyordum hakikaten. Hani 4K TV'ler artık uygun fiyatta.
Yani belki onlar için mesela güncellenmiş bir Xbox One, Super Xbox One falan çıkabilir yani.
Bildiğiniz. Yani yakında yeni konsolları görürüz ama 2-3 seneye kalmaz, ben görürüz. Yani dedikoduları ortaya çıkmaya başlar diye düşünüyorum. Bizden bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Keyifli bir program oluşturmaya çalıştık sizler için. Yine önümüzdeki hafta olacak mıyız? Olamayacağız çünkü fuardayız.
Hı hı.
Mobil Dünya Kongresi'ndeyiz ama sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.